Merhabalar Process Podcast dinleyicileri. Ben Fırat Tepeli 8. bölümde Yasin Özdemir'le beraber sezon sonu programıyla sizlerleyiz. Merhaba Yasin.
Merhaba Fırat.
Mutsuz muyuz diye sorayım ilk hemen.
Ben değilim açıkçası.
Ben de değilim abi. Yani böyle bir Twitter'da şey oldu hemen bir pesimistli bir elendik işte biz bu turu geçecektik bilmem ne de. Değil abi.
Bence
Yani
de değil. Ya sezon başındaki havayla şu ana baktığınız zaman bu sezon kesinlikle bir başarı hikayesidir. Sixers takım taraftar camia olarak üstüne düşeni yapmıştır yani.
kesinlikle yapmıştır abi ve şöyle düşün. Yani şu son bir ayı hatta tam 2 ayı çıkar. Ya böyle bir şey çok da yani hani akla mantığa çok da yakın değildi yani. Sezon başında dediğin gibi yani baktığımızda zaten öyle bir şey yoktu. 10 üzerinden kaç veriyorsun abi sezona?
Sezona mı? Gönül rahatlığıyla 8 veriyorum.
Ben de aynı 8 veriyorum abi. Yani nasıl 9-10 olur da yani çok ekstrem. Tamam evet bu tura favori çıktık. Niye favori çıktık? Takım çok formda gidiyor. Boston zaten revire dönmüş falan. Hani ondan dolayı tamam biraz favori çıktık ama hani çok da abartmamak da lazım gözümüzde yani.
Bence de. Ya benim için tek işte üzüntü noktası bu seriyle ilgili, bu sezonun sonuyla ilgili. Belki bir daha bu kadar eksik bir Boston takımıyla oynamayacağız. Yani hazır Boston'ı bu kadar eksik yakalamışken bir tur daha atlanabilirdi. Bu sadece beni üzen nokta. Yoksa onun haricinde takımın geldiği aşama olarak kesinlikle başarılı bir sezondur. Hiç üzülmeye gerek yok yani.
Ya doğru diyorsun. Tabii şimdi detaylıca konuşacağız. Konuya yavaştan gireceğiz de yani Boston'ın da şu eksikleri de gelince takım abi çok sıkıntılı takım ya. Hani o zaman
Ya
anlıyorsun. Çünkü yani şu elde avuçta hiçbir şey yokken Brad Stevens'ın oynattığı basketbol
yani
bakınca bir de yani onu abi Kyrie Irving falan çok sıkıntı ya.
yani bir takıma Kyrie Irving'in sadece dahil olması bile çok önemli bir
Aynen.
değişim yaratacakken bir de üstüne Gordon Hayward var burada
Gordon
yani.
Hayward ve şey yani hani Kyrie Irving sakatlamadan önce MVP adaydı ha. Bayağı iyi gidiyordu. Yani ilk 3'te 4'te
Aynen.
sayardık yani. Bayağı formdaydı. O da sakat sakat da oynuyordu. Onu da hesap et yani.
Ya işte burada Brad Stevens hangi hamleyi yaparsa oyuncu anlamında, ilk beşe yerleştirdiği oyuncu anlamında neredeyse her açıdan doğru tedaviyi buldu yani. Bir şekilde yan etki hiç olmadı.
Abi bak
Takım gayet iyi reaksiyon
bu
verdi.
takım önümüzdeki işte 2-3 yıl içinde her neyse şampiyonluk alırsa yani kupayı böyle ortadan ikiye bölüp yarısını Brooklyn Nets'e vermeli abi. O kadar söylüyorum
Ya o
yani.
zaten yani işte hep Boston'la Philadelphia'nın yaptığı yeniden yapılanma şekillerinin analizi yapılıyor. Hani evet deneyicinin yaptığı da çok önemli ama hani onun da arkasında önemli bir zeka var. Evet bir strateji var.
Tabii ama
Ama
arkalarında da çok
orada
büyük salaklık da var yani.
evet yani orada bir Brooklyn Nets'i soyma var.
Var abi yani.
Ve o hani orada tek takım üzerine bir şey var. Ama Philadelphia'nınkinde arka arkaya sürekli hamle yapma var.
Ya
Tabii
daha
ki
uzun
ya.
süre yayılma var.
Evet.
Dediğin gibi tüm takımı işte biraz daha tanking dediğimiz olay aslında bu işte yani. Hani sürekli düşük
Konuşuyoruz.
galibiyet yüzdesiyle ilerleme şeklinde. Ve şöyle söyleyeyim sana bu bana biraz şeye benzetiyor. Benzetiyorum. Bu Detroit'in şampiyonunda Rasheed Wallace takası vardı abi hatırlıyor musun?
Evet, bir anda takıma
Abi aynen
böyle
ve yani
boyut
bütün lig bir
atlatmıştı.
anda şey olmuştu yani. Bu adamı nasıl bu takıma verdiniz falan. Çünkü direkt seviye atladı. Zaten şampiyonluk adayıydı. Abi de Rasheed Wallace'ın tam böyle pik yaptığı zamanlar böyle. Zaten takımın kültürüne de çok uyudu. Böyle sert oynuyorlardı. Rasheed Wallace da zaten pisliğin teki falan ama çok büyük yetenek.
Ya bir de öyle orada şöyle bir şey olmuştu. Rashid Wallace bir maçlığına Atlanta Hawks'a takaslanmıştı. Onu herkes orada unutuyor. Adam
Aynen
Atlanta
Atlanta'dan
Hawks'a
geldi
takaslandı.
yani Portland'dan
Bir anda
gelmemişti.
aynen bir anda Atlanta'ya gitti. Atlanta'dan Detroit'te buldu kendini tek maçta.
Vallahi biraz ona benzetiyorum da tabii
Aynen.
ya birebir değil tabii. Yani burada
Ya
draft
şöyle
hakları onun karşılığı yani. Orada
evet ya
Rashid Wallace
Boston'la
yani.
Boston'ın yeniden yapılanması ile ilgili söyleyeceğimiz bir şey var. Deneye işte takas yapmayın. Deneye işte takas yaparsanız kaybedersiniz. Bu açık
Bu
net.
biraz şeyde de var ama biliyorsun değil mi? San Antonio'da kimse yapmıyor. Öyle
Evet
San Antonio'da
ya.
kimseye takas yapamıyor şu an. Abi çünkü şey kültürü var adamlarda yani. Çok iyi yönetiliyor kulüp. Yıllardır bir hanedan işte güzel bir dynasty. falan her takas.
Ulan bunun altından bir şey çıkar şimdi var ya biz kazıklanırız.
Ulan ben kazıklanıyor muyum lan tarzında öyle. Evet. Kimse girmiyor topa abi. Biraz ona evet. benziyor deney işte. Ama tabii ya, sonuç olarak günün sonunda yani adamlar çok güzel bir takım yaratmış durumdalar.
Evet ama Spurs büyüsü bozuldu ya bu sene. Bunu da kabul etmemiz lazım.
Bozuldu.
Büyü bozuldu.
Kawhi Leonard muhabbetine değiniriz biraz ona.
Aynen.
İyi başlayalım o zaman. 4-1.
Aynen.
Üstad.
Başladık aslında.
Başladık biraz. Bodoz'dan başladık bu sefer. Artık sezonda şey oldu ya. Bizde de bir lakaytlık var artık.
Ama
tabii canım zaten şeyler de tutmamış. Tahminler de tutmamış. Ben 4-1
dedim. Onlara hiç girme. Hiç girme. Ben anlıyorum.
Abi çok kötü. Ben ama şey Batı'da yine fena değilim. Ben tutturdum da.
Yok. Ya biz takım olarak tutturduğumuz var da skor olarak benim tutturduğum hiç yok.
Yo bende skor da var da yani toplamda böyle 4 tahminimden ya da 5 tahminimden ikisi beni tutuyor da şu son Philadelphia'da tabii patladık. Artı Cleveland'a patladık abi.
Aynen. Cleveland'da yani. hem de
bayağı patladık. Neyse ona bayağı da geleceğiz. Bayağı. Şimdi 4-1 Üstad. Herhalde yani yorumlamaya yavaştan başlayalım. Evet. Serinin de kırılma maçı 3. maçta herhalde değil mi?
Aynen.
Yani üçüncü maçta Philadelphia maçı vermek için elinden geleni yaptı. Boston'da dedi ki ya bu maç sizin hakkınız. Lütfen alın. Bizimkiler de hayır lütfen. Şudur budur
çok
derken.
Çok misafirperver.
Aynen. Al Horford dedi ki tamam birader bırakın o zaman. Tamam biz aldık dedi ve aldı yani. Yani çok büyük acemilikler.
Bütün seri geldi. Boyunca yani öyleydi.
Yani bütün seri boyunca vardı da. Evet bu başlayalım Yasin yavaştan.
Tamam. Yani şöyle söyleyeyim ben. Yani bizim Embiid'in kötü savunma yaptığı bir seriyi kazanmamız mümkün değil. Bir de üstüne serinin genelinde düşük yüzdeyle oynadı. Hani bunda maskenin de etkisi var. Görüş alanının dar olmasının, kötü olmasının etkisi var. Ki kendisi sezon sonundaki yaptığı açıklamada bu bahaneye sarılmıyor aslında ama bunların hepsinin etkisi var. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani bizim maç kazanmamız için hele ki Fultz ve Simmons'ın şutsuz oynadığını, Fultz'un hiç oynamadığını, Simmons'ın da yarım oynadığını düşünürsek bir anlamda. Yani Embiid'in kusursuz oynaması lazım. Bizim bir seriyi geçmemiz için artık yarı final ve final seviyelerinden bahsediyorum. Dolayısıyla Embiid'den o anlamda yararlanamadık. Boston ne yaptı? Geçiş hücumunu çok iyi yaptı. Savunmasını da çok iyi yaptı. Yani genel anlamda geçiş oyununu çok iyi oynadı. Simmons'ı kilitlediler ki bunu Miami çirkefliği ve sertliği yapmadan becerdiler.
Daha akılcı oynadılar değil mi? Miami biraz da işi çirkefliğe, daha sertliğe, daha böyle bir ortamı germeye yönelik yapmıştı. Evet. Boston'un daha profesyonel yaptı.
Evet. Yani benim için bir de endişeli olan taraf Sixers'ın düzeni tamamen dağıldı. Yani düzen dağılmadan yenilseydik yine aslında bir nebze daha az üzülürdük. O anlamda hani seri anlamında üzüldüğümüzü söylüyoruz ya tabii genel sezon anlamında üzülmesek de seri anlamında benim için endişe verici olan taraf buydu. Yani Boston tamamen Sixers'ı düzen dışına itti. Yani NBA'de ikili sıkıştırma getirmeyip pistolleri etkisizleştirdiler çoğunlukla. Ayrıca hani Aaron Baines bile çok iyi üçlük attı yani bu seride ve sık attı ve iyi attı yani. Öyle bir tane falan atmadı. Dolayısıyla Simmons'ın post-up'ını hiç biz kullanamadık.
Niye kullanamadın? Kim savundu abi Simmons'ı? Çünkü Alonso'da savundu.
Aynen. Tepede başına bir tane uzun diktiler ve onu o şekilde karşıladılar. Dolayısıyla tamamen etkisizleştirdiler.
Bir önceki programda konuşmuştuk yani. Alorford kimi savunacak yani? Ben Simmons'ı mı yoksa Joel Embiid'i mi alacak? Ağırlıklı Ben Simmons'ı aldı sezon içindeki maçlarda falan diye. Dediğin gibi yani orada da.
Embiid'i pota altından uzak tuttular. Kısa oyuncuyla hep böyle kaldı böyle. Adam değişme sebebiyle Embiid hep kısa oyuncuları savunmaya başladı. Hatta en son serinin devamında son maçlara yakın 4. 5. maçta böyle şey oldu. İyicenin Marcus Morris'le falan oynamaya başladı Embiid böyle.
Evet.
Hatta işte o Horford'un pozisyonunda da işte meşhur Covington'la beraber Horford kaldı falan. Böyle hep bazen
fazla maç sonundaki pozisyon diyorsun değil mi? 3. maçın sonu.
Evet, meşhur o pozisyon işte Brad Stevens'ın tanrılaştığı hücum setlerini oynattığı üst üsteki pozisyonda hep böyle
Butler'daki, yanlış değil mi?
Aynen. Hepsinde de aynı şey oldu yani.
Evet.
Onun haricinde maçlara değinmek istiyor musun bilmiyorum ama yani genel anlamda benim söyleyeceğim Bellinelli çok kötü bir seri geçirdi. Redick inişli çıkışlıydı. Şaric son maçlara doğru toparlandı ama o da bence o sezon sonunda işte kol sakatlığından beri hiç toparlanamadı zaten aslında bakarsan.
Ya Miami serisini orta performansı geçirmişti. Ya Miami serisinde ilk kısmını iyi, ikinci kısmını biraz kötü geçirmişti. Ama ben şöyle almak istiyorum Mustafa. Hı hı. Şimdi Boston ligin şu anda açık ara en iyi dış savunma takımı. Yani rakiplerini üçlük yüzdesinde minimumda tutma anlamında.
Sixers da ikinciydi.
Sixers da ikinciydi. Şimdi son kadrolara baktığımızda yani Kyrie Irving'in de artık bu seride oynamadığını durumla bakarsak Philadelphia'nın dış hücuma daha çok ihtiyacının olduğunu yani oyun tarzının oraya daha çok kaydığını görebiliriz. Boston buraları kilitledi. Yani ilk maçı ben gerçekten kriter almıyorum. Yani ilk maç biraz da psikolojik baskıydı. Olabilir yani çünkü insanlar unutuyor. İstatistikleri açıp bakarsanız ilk maçta Philadelphia kaçırdığı üçlükleri 12 sabit boş üçlük. Bu aynen. Ne demek? Bu biraz artık işin psikolojik olarak ya da yani sadece kötü bir günü denk gelmesiyle açıklanabilir aslında. Yani çok da büyütmemek lazım. Evet. Yani bunu ben normal seviyorum. Ve o ilk maçı hiç kriter almıyorum. Ki ilk maç kaybedilebilir yani. Hatta biz şu anda bu Process Podcast'i yaparken şu anda Boston'da Cleveland karşısında 1-0 önde yani. Ama sonrasında abi ikinci maçta üçüncü maçı bilahare zaten şey yapacağım ama ikinci maçta da dış savunmacıyı kilitledikten sonra sadece Joel Embiid'in birebirlerine kaldık abi. Zaten Ben Simmons'ı çok çok iyi bir savunmacı olan Al Horford'u kilitliyorsun. Ben Simmons da zaten psikolojik olarak bitik durumda. Yani orada aynen. Mesela Covington diyorum. TJ McConnell mesela yavaş yavaş böyle sürmüş olması o da Brett Brown'un mesela bence doğru bir hareketiydi.
Aynen yani ama Simmons'tan hiç verim alamadık. Seriyi kurtarmamız için böyle bir hamle yapmamız gerekiyordu ki o da bir nebze bir maç kazandırdı bize sonuçta.
Aynen öyle ama şöyle bir şey var. Hatırlat bana ikinci maç mıydı, üçüncü maç mıydı neydi? Maçın sonuna son 6 dakikasında TJ McConnell'a çok iyi gelmişti takım. Hı-hı. Ve son 6 dakikada çıkardı onu Ben Simmons koydu abi.
Abi büyük ihtimalle 3. maç mı ya? Tam hatırlayamadım ben de şimdi ama.
Ya 2. ya 3. maçtı. Hı-hı. Yani orada hatta sosyal medya yıkıldı yani. Maç sonunda sattı koç bilmem ne falan.
Aynen, aynen,
orada
aynen.
Şunu bir nebze anlayabiliyorum. Yani adam diyor ki baba tamam zaten bu seriyi kaybedebiliriz. Problem değil bizim hani geleceğimiz parlak ama ben bu tarihe kadar Ben Simmons'la geldim. Paşa paşa da geldim. Ben bu adamı burada satmam. Satarsam işte efendime söyleyeyim.
Oyuncuyu
kaybedebilirim. Psikolojik olarak tabii oyuncu kaybedebilirim. Bunu bir nebze anlayabilirim. Problem değil. Yani daha yani şey politika tabiriyle geniş resmi görüyor yani. Tamam hı hı problem hı. Ya bu bir tercihtir. Anlayışlı karşılarım. Ki ben şöyle düşünüyorum. TJ McConnell'la oynasaydı maç sonunu farklı olabilirdi gerçekten.
Aynen. Evet.
Üçüncü maç tamamen acemilik. Biraz da taraftarın böyle bir coşkusuyla falan takım böyle bir maç sonu gerçekten kötü oynadı yani. Hele uzatma bölümü falan yani o elinden verdi maç. Yani o,
felaket.
CC Redding kaybettiği top falan. Ya olabilir dediğim gibi şey yapmıyorum ama üçüncü maçla beraber özellikle dördüncü abi ne yaptı? Çok basit bir şey yaptı Brett Brown. Abi dış üçüncüleri kilitliyor musun? Tamam baba. Alacaksınız işareti. Alacaksın CC Redding. Penetre edeceksiniz içeride. Çünkü Boston'da bir Gobert tarzı, bir Embiid tarzı tokatlayıcı içeride adam yok ki. Zaten sen Ben Simmons ya da Joel Embiid'i dışarı çektiğin an Al Horford da onunla geliyor. Abi bak içerisi bomboş koridor. Dördüncü maç abi Şariç şeyin maçı oynadı. Serinin
aynen,
maçını oynadı.
Aynen. Skorlu olarak coştu.
Sayılarına bak abi. Özellikle dördüncü maçta. Üçüncü maç kez öyle. Sürekli penetre ederek. Ki CC Redding'de Şariç de iyi penetreciler değil aslında. Ama abi dışarı öyle bir baskı geliyor ki. Her diklemesine topta sen açığı buluyorsun yani. Çünkü dış üçüncülere baksana bak. Boston dış savunmacıları çok şey böyle. Fiziksel olarak yani, iyi adamlar
Jaylen,
yani. Bak,
Jaylen
bak,
Brown falan.
Yani abi Jaylen olarak... Brown bak. Evet. Jaylen Brown, Jason Tatum çok uzun kalıyor, atletik kalıyor. Terry Rozier pırpır tipte derler ya bizim Türk basketbolunda. Evet. Yani böyle her yeri koşturan. Zaten şey Marcus Smart zaten hem uzun hem kalın kaçıyor. Atletik de bir adam. Hani onda da sıkıntı yok.
Aynen o da iyi savunmacı.
Hani ondan şu... dolayı yani hani gerekirse bir 5-6 dakika Sean Larkin'i de alıyorlar böyle hani oyunu biraz şey yapsın diye, rahatlatsın diye. Hani öyle avantajları da var. Yani yapacağın şey bu. Ve çok da işe de yaradı. Yani çok işe ya. Yaradı. Bunu keşke üzüldüğüm nokta bir ikinci maçta şey yapılsaydı. Yani belki ilk maç çok kötü yüzdeyle atınca hani gerçekten önemsemediler şeyde maçı da. Yani belki biraz kötü yüzdeyle atsaydık Boston'ın savunması daha dikkate gelirdi. Ama abi doğru. Yani o kadar boş üçlüklerde kaçınca hani adamların savunması çok göze çarpmadı. Aslında öyle değil. Yani ilk maçta taraftarın da baskısıyla beraber takımın üstüne çöktüler yani.
Aynen. Zaten yani, hatta Simmons açıklama yaptı. Bu taraftarın önünde oynamak çok zor diye.
Tabii ki haklı yani. Boston şimdi hani kültürel açıdan ama şu anda Doğu'nun en büyük franchise diyebiliriz yani tarihsel anlamda bakarsan.
Ya tabii ki tabii ki.
Kuşkusuz. Ya hatta yani NBA olarak da işte şey Lakers'la beraber alırsın yani.
Evet.
Hani o bağlamda da bilmiyorum belki de mesela Ben Simmons yine nereden baksan bence fazla süreler aldı yani. Belki ben biraz daha kısabilirdim. Yani bunu mesela sonda işte TJ McConnell'ın ilk 5 başlatınca biraz onu dengeledi ama abi ne bileyim ilk başlarda yani adam sıkıntı yaşıyor. Yani orada hemen müdahale etmen lazım. Çünkü niye? Abi bak 8. proses podcast'i yapıyoruz. Hep aynı şeyden bahsettik. Ben Simmons bu takım motoru abi. Adam motoru adeta bir çubuk sokuyor. Senin motorun çalışmıyor. Bozuyor senin motorunu. Sen onu tamir etmen lazım yani. Ve adam hala oyunda tutarak İyicene sindi. Abi çok absürt böyle içeriye böyle fırlatarak falan turnike atmaya çalışıyor. Böyle çok şey. Hani gözleri çirkin geliyor.
Şöyle sen Brett Brown'un oyuna müdahale etmediğinden açıkçası bahsettin. Ben seninle podcast öncesinde de konuşmuştuk. İşte ben hani bazı böyle yaz ödevleri, reçeteler belirledim diye. Aha. Brett Brown'un için belirlediğim eksiklerden biri buydu. Yani bazen hani illaki maç sonunda mola almamasını falan kastetmiyorum ama bazı anlarda her şey tepe taklak giderken biraz fazla maçı izliyor. Müdahale etmiyor.
Etmiyor yani, biraz... yani orada işte belki de şey diye mi düşünüyor acaba yani şimdi
bazı koçlar bunu yapar işte. Aynen. Bırakınız yapsınlar. İşte kendileri toparlasın oyuncular.
Ha oyuncu gelişimi açısından mı bakıyor? Yani bu da bir bakış açısı ki NBA'in oyuncu gelişimi anlamında en iyi head coachlarından biri. Hani ona da hakkını vermek lazım ama abi playoff'tasın artık. Hani burada da bir bilmiyorum bir, yani hani
bir müdahale yapman lazım.
Bir müdahale yapman lazım. Aynen öyle düşünüyorum. Ama serinin de mesela yani oradaki TJ McConnell hamlesi dediğim gibi çok kritikti, çok önemliydi. Zaten hemen etkisini gösterdi.
Ya Rozier'i bir defa kilitledik biz orada biraz.
Abi aynen Rozier deli abi çünkü yani. Şimdi Rozier'i kilitlediğin an bu sefer Boston gerçekten tepe taklak yiyor. Yani hani zarar da çok olabilir. Ama abi yani şimdi konuşuyoruz öyle ve konuşuyoruz böyle konuşuyoruz ama dönüp dolaşıyor iş Robert Covington'a geliyor abi. Yani burada hani şimdi çıkıp da Robert Covington işte kötü şut attı. Böyle üçlük mü attılar, sen nasıl şutuyorsun? Abi şutundan hücumundan hiç bahsetmeyeceğim. Abi
savunma da kötüydü.
Abi Robert Covington yapacağı ilk iş savunma abi.
Aynen.
Ya kim? Tatum abi gerçekten Jesse Tatum çok iyi bir oyuncu. Bunu herkes farkında. Gerçekten iyi kumaşı var falan ama haddine fazla oynattık ya. Abi döveceksin adamı gerekse. Yani. Çünkü fiziksel olarak aynen, zayıf bir adam ama fundamental'ı çok yüksek. Evet. Yani...
Ya işte ama dövme işini zaten Covington pek öyle döverek savunan bir adam abi işte olmadı ama
yapacaksın yani. Iyi... Hani aynen, ona bakarsan şey denir adı. Hani, Miami'ye bak döverek geldi. Sen Miami kadar yapma aynen, tamam. Sen aynen, de kimse beklemiyorsun ama yo, yani.
Ben serinin çirkefleştirilmesi konusunda haklısın. Ben onu zaten hatta Twitter'da falan da yazmıştım diye hatırlıyorum. Biz kazanacaksak bu seriyi Boston'ı oynatmayarak biraz çirkinleştirerek kazanacak
çünkü yapacaktık. Çünkü abi Boston'ın hücumunda kim var? Ya kim var? Jason Tatum var, Jaylen Brown var, Rozier var. Başka ne var? Al Horford var. Yok işte Al Horford kariyerinin hücum serisini oynadı ya. Gerçekten kariyerinin hücum aynen, serisi bu kadar yok abi. Al Horford savunma odaklı bir adam. Oyun zekası çok yüksek bir adam. Ama skorer bir adam değil. Yani mesela top dağıtan center'lar anlamında jenerasyonun ilk adamlarından. Çok oyun zekası yüksek. Yani hani artıları çok fazla. Ama hani sana her maç çıksın 30-30 atsın. Ya öyle bir şey yok. Yani öyle bir beklenti de yok. O zaman ya kimleri kilitleyeceksin? Dıştaki adamları kilitleyeceksin. Yani ya Tatum'u kilitlemek senin birinci asli görevin yani. Bunun için 16 milyon ama dolar aldın.
Ama Redick'le savunarak Tatum'u kilitleyemezsin tabii yani. Biz gerçi başarı en iyi oyuncularımız dedik ama tabii yine olmadı. Yine olmadı. O ayrı bir şey.
Yani o açıdan evet haklısın. Yani ona da bir şey diyemiyorum yani. Ama dediğim gibi yani hani orada daha da bence süreleri kısaltılabilirdi.
Ya rotasyonda tabii ayarlamalar yapılabilirdi.
Yapılabilirdi zaten... yani ve mesela Ersan da çok kötü bir seri oynadı. Şutları falan gerçekten girmedi eyvallah falan ama hani Ersan bir yerde durabilir. Mesela Alorf'un savunması aynen, da bence hiç fena değil abi. Fizik aynen, olarak Alorf'un çok ağır basıyor ama hani Ersan savunma fundamental anlamında çok zeki bir oyuncu. Ve orada fena da kotarmadı. Yani hiç fena değildi. Ve Ersan'ın hani bu takımdaki rolü de zaten belli. Ama şimdi Robert Covington'ın öyle de değil.
Aynen.
Yani ondan dolayı ya, yani Covington Robert direkt... Covington'ın yani savunmada düşmesi direkt zaten dış hücumcuların coşması anlamına ya, geliyor.
Ben serinin başında zaten Covington'ın en kilit adam oyuncu olduğunu söylemiştim diye hatırlıyorum yine podcast'te. Ne yazık ki biz Covington'dan istediğimiz verimi alamayacağız. Çünkü işte bizim sen hani hep diyorsun hani önümüzdeki sene ne yapalım ya da işte nerelerde eksiyiz.
Evet yani en önemli eksiklerimiz o konuya da aynen. Bir başlık açalım bu
aynen. Programda. İşte yani. Biz zaten 2-3 numaralı rotasyonda eksiyiz. Bence hani en önemli eksiğimiz swingman denen böyle 2-3 numaralı pozisyonda atletizm üzerinden birebir üzerinden skor yapabilecek bir oyuncu bizde yok ne yazık ki. Bizim daha çok 2-3 numaralarımız sabit şütörler, 3&D'lerden oluşuyor. O anlamda eksiyiz.
Eksiyiz. Yani
bu
takım,
kadronun bu tarafını geliştirmemiz lazım.
Haklısın. Takım çekirdeği genel olarak iyi. Ben Embiid konusunda biraz daha iyimserim senden. Yani ben kesinlikle kötü bir seri geçirmediğini düşünüyorum. Yani ilk maçta tek başına direndi ya ona bakarsak yani. Yani şutları hiç girmedi ama hani bakıyorsun çok iyi bir maç çıkarmıştı.
Ya böyle söyleyeyim ya. Şöyle söyleyeyim. Yani hem savunmayı hem hücumu aynı anda yaptığı bir maç oldu mu diye düşünüyorum ama pek hatırlayamadım.
Açıkçası. Abi şöyle söyleyeyim. Çok savruk oynuyor bazen. Yani aynen. Böyle bir 3-5 dakika çok savruk oynuyor. Saçma sapan üçlükler atıyor falan. Yani hani aynen. Burası Harlem değil ki ya. Böyle hani...
Ya topun ve pozisyonun kıymetini bazen bilemiyor.
Yok yok hiç bilmiyor yani. Olur ki ya o mental gelişecek bir şey.
Aynen.
Ya bir de şimdi hani ya Kobe oynuyordu. Kobe yapıyordu yani. Şimdi senin öyle bir durumun da yok. Yani pozisyonun takımdaki rolün de o değil. Hani çok abes kaçıyor ondan dolayı. Tabii Bellinelli falan da yani şeye göre Miami serisine göre daha düştü. Dediğim gibi yani dış hücumcuları tabii savununca yani orada keşke seriye yani daha iyi hazırlansaydı. Çok iyi hazırlandığını düşünmüyorum. Yani.
Sonra konfeti meselemiz oldu bir tane biliyorsun.
Ya o yani. Millet çok tabii daha geçiyor. Tam sosyal medya aynen. için o tabii.
Aynen.
Şeyde
aynen.
Yani maçı kazandık zannedip işte orada konfeti aynen. patlatılması falan. Ya olur onlar ya. Çok da şey değil yani.
Hani... Ben çok takılmadım zaten de. Ben de çok belirtmek istedim. Yani. Evet, hoş evet. Belli deyince direkt aklıma geldi. Belli'nin üstü üzerinden olduğu için. O aynen. Mesele. Aynen.
Yani yine de olabilir 4-1. Yani tamamen ben seri şey yazıyorum. Koç'a yazıyorum ya Boston tarafında.
Ha,
yani Jason Tatum tabii çok şey yani ekstra ya, oynadı. Yani Alorfut.
%95 Brad Stevens diğer %5 oyuncular aralarında bölüşsünler o derece.
Yok çok çok acımasız oldu abi o kadar da
o derece ya. ben o derece düşünüyorum.
Öyle yani. Mi düşünüyorsun peki? Yok haklısın orada yani tabii şey. Boston'ın geleceği şu an için bizden daha şey aydınlık. Açık olalım. Çünkü takım çok genç abi onların da.
Yani şöyle söyleyeyim. Onlar zaten hani eksiklerinin kadroda olduğunu da düşünürsen o şekilde full kadro olarak bakarsan.
Tabii full kadro olarak bakıyor.
Bizden daha değerli toplu geleceği daha net belli. Bizim şu tabii. an daha o üçüncü büyük parçaya katıp katamayacağımız Fultz'dan verim alıp alamayacağımız belli değil. Biz daha belirsiziz şu anda.
Evet şimdi yani Brett Brown'un da açıklaması vardı sezon sonunda işte yapılan röportajlarda. Hani şampiyonluk için bir büyük parça daha ihtiyacımız var diye. Biraz buradan şeye geçeceğim. Yani tamam seri bitti. Sezon bitti bizim için. İkimiz de yani 10 üzerinden 8 veriyoruz ki bu çok da iyi bir karne yani. Açık olalım yani. Şu bayağı başarılı yani.
Ya 52 galibiyet alınmış bir sezon yani.
52 galibiyet alınmış. İlk tur geçilmiş bir şey. Tabii şey de var abi şimdi takım kaç yıldır yokluk yaşıyor ya. Oyuncular evet. da çok genç. Ya bir tur atladık sanki şampiyon olduk gibi bir bayram havası şudur budur falan. Biraz onun da şeyi vardı. Fazla gaza geldik yani.
Evet.
Biraz da orada işte adamı böyle tokatlarlar.
Yok ben işte hep zaten bu playoff'ların bizim eksiklerimizi göreceğimiz öğrenme playoff'ları olacağını hep baştan beri vurguluyordum zaten. Hani biz hani NBA finaline kadar çıksaydık bile ben bu görüşüm hala da söyleyecektim. Bu bizim için hedef sene değildi sonuçta.
Değildi ve ben hani proses diyoruz işte programımıza da onun adını da koyduk. Evet süreç doğrudu. Süreç ne zaman tamamlanır benim gözümde? Şampiyonluk aldığımızda abi.
Aynen.
Ben öyle düşünüyorum. Yani hani mesela işte süreç bitti mi falan muhabbetleri dönüyor. Hayır abi.
Hayır bitmedi. Bu yaz da onun bir parçası. Mesela.
Bu yaz da bir parçası. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki yaz da parçası yani.
Aynen. 2018-2019. Yani eğer 2019 olmazsa o zaman bu proje başarısızlıkla sonuçlanacaktır büyük ihtimalle zaten. Ama bu iki yıldaki hamleler çok önemli o anlamda.
Ben yine o kadar karamsar değilim. Şöyle söyleyeyim.
Yok.
Çok enteresan takaslar yapılabiliyor abi. Colangelo benim güvenimi kazandı. Yani ben Seminki'nin gidişinden dolayı biraz ister istemez tabii duygusal anlamda bakarsa Kolancı'da biraz bileniktik yani. Böyle biraz hani sanki Seminki'nin gidişinin suçlusu şeymiş gibi. Kolancı'da gibi görülüyordu.
Ya biraz işte nepotizmle falan gelmesi bir en azından yani şöyle söyleyeyim onun gelişinde ya atıyorum bir takım mesela şu an koç arıyorlar değil mi? Ne yapıyorlar? 8-10 tane koçla 4-5 tane koçla her neyse takımlar görüşüyor. Adaylarla belirleyip işte mülakatlar gerçekleştiriyorlar. Birinci tur, ikinci tur mülakatları gerçekleştiriyorlar. Kolancalı'nın gelişinde böyle bir şey olmadı. Tabii, Baba Kolancalı geldi. Sonra NBA yönetimi araya girdi. İşte takım sahipleri anlaştı. Şu oldu, bu oldu derken bir anda Kolancalı geldi. Ki Kolancalı ondan 1-2 hafta önce ya da yakın dönemde zaten şey olmuştu. Brooklyn Nets'in genel menajeri değişmiş. Brooklyn Nets genel menajerliğinde Sean Marks'a yenilmişti. Yani bir mülakattan yeni çıkıp direkt Sixers hiç mülakat olmadan onu aldı buraya.
Ya tabii baba oğlun Kolancalı ailesi baba oğlu şeyi de çok iyi. Reputasyonu yüksek yani. NBA çevrelerinde falan. Ki ben dediğim gibi çok öyle düşünmüyordum da neyse yani Brian Kolancalı şu an için vaziyeti iyi götürüyor.
Ya çünkü ama yani, şu an hani full stakazı elinde patladı. Onu öyle görmek lazım.
Ya onu çok erken konuşmak lazım ya.
Hani ya var tabii. İki sene sonra bambaşka bir tablo olabilir tabii ortalıkta.
Olabilir ve çok da şey değil yani. Karamsar bakmamak lazım. Şimdi yani sanki Jason Tatum şu anda her basket attıkça hani Fultz'a giriyormuş gibi bakılıyor ama öyle değil yani. Çünkü gerçekten birçok bu işin profesörü diyebileceğimiz insan da birçok yorumcu da bununla ilgili çok çok ciddi açıkçası söylüyorlardı yani. Bu draft sınıfının yani en yeteneklisi hani pure talent yani saf yetenek anlamında abi Markel Fultz diyorlardı yani. Ki bu ya, adam yani iyi de şut sokan bir adam. Her neyse yani bir de aynı konulara girmenin anlamı biraz psikolojik tabii vaziyet. Problem değil yani seneye daha rahat olacaktır şimdi. Joel Embiid de kendisi de açıklama yapmıştı yani ben de hani ilk defa bir off season'a şey giriyorum diye.
Sakat olmadan
sağlıklı giriyorum diye. Şimdi biraz konuyu buradan şeye almak istiyorum yani 2018 yazını ne eksikliklerimiz var neyle kapatmalıyız falan hani bir saat böyle free agent'ları konuşmayalım onu bilahare ayrı program yapacağız zaten.
Evet onu zaten ayrıca hani konuşuruz.
Takım eksiklikleri açısından yani sezon içindeki duruma bakarak sonra işte playoff'lara bakarak nasıl yorumlamak lazım? Biraz bunu konuşalım.
Birinci şey Embiid'in kondisyonu bence. En önemli şey Embiid'in kondisyonu meselesi.
Bu sezonu fena çıkarmadı değil mi?
Ya şöyle. En azından back to back maçlarda oynayabilmesi anlamında, sağlıklı kalabilmesi anlamında tabii ki iyi bir sezon geçirdi. Ki şöyle söyleyeyim ben. Eğer Embiid bütün kariyeri boyunca bu sezon oynadığı maç sayısı kadar maç oynayabilecekse normal sezonda bu takım için yeterlidir. Yeterlidir yani. Embiid bu kadar maç oynayarak bile bir takımı üst seviyeye çıkartabilir. Bu kesin. Ama maç içerisinde ve mesela hep böyle sezon başlarına kötü başlıyordu genelde kondisyon anlamında ki bu sezon o işte yüz sakatlığından dolayı oynayamadığı dönemde yine bir kondisyon kaybı olmuş belli ki bir ki iyi bir playoff bu anlamda. Yani çoğu şeyde yardım savunmasına falan çok çok geç kaldı. Savruktu, yoruldu. Bu anlamda NBA'de özel bir kondisyon çalışması yapılması gerekiyor bence.
Ya playoff'ları kötü oynamadı ama onun seviyesi anlamında yetersizdi tabii. Bunu kabul etmek lazım yani.
İşte NBA'nin topun ve pozisyonun kıymetini daha iyi bilebilmesi ve mental anlamda oyun anlamında olgunlaşması bence ikinci en önemli şey bizim açımızdan. Ve şutu da bence aslında NBA'nin üçlüğü en azından daha istikrarlı bir tehdit haline gelebilir. Ki biz halen daha Simmons'ın ve Fultz'un çok çok iyi şutörler olamayacağını varsayarsak şu anda bile önümüzdeki sezon başında bile.
Yani ya tabii yani dediğin gibi çünkü iş iyice artık dış uçuma kalıyor. Ve iyi de aslında bir orta mesafesi var elinde yani. Özellikle yüzü dönük çok başarılı. Ama işte biraz da üçünü geliştirirse dediğin gibi daha topun değerini daha iyi bilir yani.
Öyle olmuyoruz biz de yani. Umarız öyle olur. Simmons'a bakarsak tabii ki onun şut eline karar vermesi doğru ya da yanlış artık bir tercih yapması lazım ki sezon sonunda açıklama yaptı. Ben aslında şutumla ilgili büyük bir değişim yapmayacağım. Sadece ufak değişiklikler yapacağım diye. Aslında bence yanlış bir karar bu. Biz Simmons'ın şutunda büyük değişiklikler yapılması gerekiyor. Bu bence biraz Fultz'un başına gelenlerden sonra yaşanan bir korku sebebiyle biraz daha yoğurdu üfleyerek yeme bakış açısına sahip olmuş bence gözüküyor.
Niye
ama
öyle düşünüyorsun? Yani ya neden değişmesi gerektiğini düşünüyorsun?
Ya şöyle. Asıl büyük bir değişim yapmaması gereken oyuncu Fultz'tu şutunda. Zaten iyi bir şutördü. Sadece ufak mekanik değişiklikler yapılması gerekiyordu. Ama o büyük bir değişiklik yaparak tamamen şutunu bozdu. Usta ise yani daha hangi eliyle şut atacağı bile net değil.
Ki ya solla çıkartıyor işte... abi.
Aynen. Ama mesela bazen turnike bitirirken solla çıkartıp sağıyla bitiriyor falan. Hani böyle.
Ya turnikede pozisyona göre el değiştirmek yani normal tamam ama mesela playofflarda da şeyde Boston serisinde özellikle iyice artık baskıyı yiyince yani pot altını şey yapamayınca yani biraz şuta gitti ya son maçlarda.
Evet.
Yani
evet.
Çok da aslında kötü bir orta mesafe sokmuyor. Yani ben mesela orada biraz açık konuşayım seninle ayrılıyorum yani. Bence şut mekaniğiyle ilgili bir problem yok. Sadece oyun düşünce yapısıyla ilgili yani. Kesinlikle şut kafasında yok abi. Yani bu aslında çok büyük bir alan açacak ona ama yani şu an için o alanı hiç kullanmıyor. Ve yani, onun yerine yani hemen pası dayalı oynuyor yani.
Yok bu konuda haklısın yani şey sanki basketbol topunun şut olarak atılabilen bir şey olduğunu bilmiyormuş gibi
aynen
oynuyor.
Aynen öyle yani ya turnikeye kalkıyor ya da dediğimiz gibi aynen. Pas atıyor yani ki orta mesafesi fena değil. Bir LeBron'un rookie sezonu kadar değil. Evet LeBron yine de atıyordu yani. Böyle bir durum yok yani. Fakat ama yani LeBron'un da yine şutu kötüydü. Şu anki kadar olmasın LeBron'un ki tabii o yani şu an LeBron bayağı orta üstü şut atıyor adam. Gerçekten iyi çıkartıyor. Ama
yok,
en azından
yani şut anlamında LeBron'un çaylak sezonu Simmons'ınkiyle karşılaştırılamayacak
evet,
kadar.
Evet. Ama en i̇yi, azından bir orta mesafesi bile oluşsa ilk aşamada yani bu hemen ikinci yılında orta mesafesi hı-hı. bile oluşsa yani şöyle söyleyeyim kaçırsın yani bir yerden sonra çünkü atmaya başlayacak. Çünkü bu oyuncular çok ciddi saatlerini harcıyorlar sahada yani. Ve ondan dolayı yani eminim şut atmıyor dediğimiz Ben Simmons bile bir ton üçlük çalışıyordur, orta mesafe çalışıyordur. Hani ondan dolayı sadece düşünce yapısı olarak değiştirmesi lazım. Yoksa ben yani sokamayacağına şey değilim yani. Tamam belki üçlükte evet hani orada biraz da mesafe davranmalı ilk aşamada ama en azından orta mesafe denemesi lazım. Ve yani şut mekaniği çok da kötü değil yani. Çünkü boyu çok uzun ve geniş olduğundan dolayı hani mekanik biraz bile çirkin olsa bile yine de kendi şut alanını yaratıyor. Hani kısa bir oyuncu olsa öyle olmayabilir yani. Çok rahat topunu kapatabilirler.
Ki
ama Ben Simmons'ı yapamıyorlar.
Yapılan açıklama bu yazın takımın kendi bizim şut koçumuz var özel. John Thompson diye. Onun haricinde bir de ikinci bir şut koçuyla beraber de çalışacakmış. Yani Simmons bu yaz şutuyla ilgili bir yeniden bir baştan yaratma operasyonuna girişecek. Gözüken aslında ya, tabii kendisi ufak değişiklikler yapacağım diyor ama gözüken aslında bence perde arkasında öyle olmayacak.
Ya dediğim gibi bence mekaniğini içerlemeye gerek yok sadece mantalite anlamında. Yani o soktukça yani güveni yerine gelir diye düşünüyorum. Yani şu anda Rashaan Holmes diyecektim ya.
Markel Fuchs'un.
Markel Fuchs ya kafam durdu. Ya Markel Fuchs'un da yani şu anda tamamen psikolojik sonuçta.
O Markel Fuchs evet tamamen psikolojik canım o. Ya şöyle çünkü Markel Fuchs atabilen bir oyuncuyken atamayan birine dönüştü. Ama Simmons evet. Zaten hayatının hiçbir döneminde atabilen bir oyuncu olmadı.
Yok haklısın tabii canım. Yani oynadığı pozisyon bile biri değildi en azından. Yani. Onun dışında ben ekleyeyim.
Ekle.
Kesinlikle 3 numaraya yani burada Robert Covington'u gömmek için demiyorum ama 3 numaraya aynen. Bizim bir takviye yapmamız lazım. Yani burada 2-3 olarak hatta oynam- yani.
Evet, evet ben dedim ya işte her iki pozisyonda birlikte oynayabilecek. Atletik.
Evet atletik yani iyi şutu olan mesela yani Robert Covington şimdi şu anki NBA kariyeri bence çok üst düzey. Niye üst düzey? Kızıyoruz şudur budur ama yani takımın şu andaki hedefleri çok yukarı çıktığı için Robert Covington biraz orada alt kalıyor. Ama yani bu adam draft edilmemiş bir adam. NBDL'den gelme bir adam sonuçta. Ondan dolayı yani şu anki yarattığı kariyer çok iyi. İyi de para kazanıyor.
Ya şöyle aslında. Terence Ross'un biraz iyi versiyonu. Böyle hem 2 numara hem 3 numara oynayabilecek. Atlet, şutör. Ha biraz tabii.
Terence Ross'a olmasa... göre ama tabii kişiliği falan yani. Çok daha düşkün.
Aynen. İşte onun iyi versiyonu olması
onun
lazım.
Onun iyi versiyonu. O anlamda hani güzel ama böyle bence takımdaki hedefler bu noktaya geldikten sonra takımdaki olayı böyle bench'ten gelip 6. adam 7. adam olarak gelip 20 dakikalık süre alıp takımın rakip takımın en iyi skorerini böyle yıpratacak, dayak atacak. İşte köşelerden de 2 tane üçlük sokup böyle maç başı efendime söyleyeyim 7-8 sayı ortalamayla çıkacak bir adam yani. Bu kötü bir rol değil tabii ki yani 6. 7. adam ama kötü bir değil. Çünkü şampiyonluğu oynayan bir takım olacak artık. Ama yani tutup da işte 37-38 dakikalara kadar çıkartınca rolünü işte yani artık kemer sıkıldığında bu noktaya geliyor yani. Ya yani bu da onun bir tane suçu değil, kapasite meselesi olarak ben düşünüyorum yani. Çünkü Robert Connick'in kötü bir şutları değil ama mental olarak bu abi yani. Hani daha gelişirse canıma minnet. Kontratı var, gelsin katkı versin. Ama ben bu kadar olduğunu düşünüyorum yani. Mental sebebi bu yani. Ya, orada bu şeyde takımın... derlendim ama yani gerçekten. Böyle bir seri çıkarmışsın. %20 küsürlerde şut atmışsın. Yaptı açıklama şey. Ya yani bence iyi bir seri geçirdim. Ya sus artık ya. Ya bari sen yapma ya. Hani sus bari biz de hani gömmüyoruz seni artık. Hani sana şey diye. Böyle de bir açıklama yapıyor yani. Aynen. Hani ondan dolayı işte zaten konu da biraz LeBron üzerinden bundan dolayı geliyor yani. İşte LeBron Philadelphia'ya tabii şey gelmesi. Ya tabii burada daha önce konuştuğumuz gibi Ben Simmons'la aynı menajere sahip olmanın da etkisi var. İyi de iyi ki arkadaş. Biraz mentor rolü de var.
Yo, yazın karşı. Beraber çalıştılar geçen yaz.
Tabii beraber çalıştılar. Ondan dolayı hani iyi de ilişkileri var. Joel Embiid'le falan da LeBron'un iyi bir ilişkisi var ki şu anda Cleveland'da da takım içinde biraz yük fazla LeBron'a kaldığı için hani onunla ayrılacağı biraz kesin gözüyle bakılıyor. İşte Lakers var, Houston var, Philadelphia var. Bir de yani belki kalırsa diye Cleveland görülüyor. LeBron takviyesi işte üzerinde çok konuşuluyor. Yani buna biraz hani yüzeysel de olsa dediğimiz gibi yani bunun için ayrı program yapacağız ama yüzeysel olarak bahsedersek ben o kadar da optimist bakmıyorum abi. Şimdi LeBron yaşına göre şu anda hala peak noktasında ve gelirse çok çok büyük katkı vereceği aşikar. Ama insanlar her şeyi çok pozitif görüyorlar. Ama LeBron'un geldiği an Ben Simmons'la oyun tarzları çok çarpışacak abi. Ve yani ya, çok da iyi anlaşacaklarını ben düşünmüyorum.
Ya LeBron gelirse bu takım artık LeBron James takımı olacak direkt olarak. Biz Embiid ve Ben Simmons'ı LeBron'un yanında nasıl kullanabileceğimizi düşüneceğiz. Bu kadar açık net, başka bir şey
olmayacak. Aynen öyle. Buna en iyi örnek klasik şey Kevin Love abi. Yani Kevin Love'un Minnesota'daki halini al.
Chris Bosh hatta mesela Miami'deki.
Tabii. Ne yapıyorlar abi şu anda? Köşelerden üçlük atıyorlar. Ben sana söyleyeyim, Joel Embiid aynı duruma gelecek. Ben Simmons şu anda bir şutör rolü olmadığı için, yani orada top yönlendiren rolü olduğu için LeBron takımında LeBron dışında kim top yönlendiriyor? Kimse. Hani LeBron top yönlendirmesi kötü bir şey mi? Haşa yani. Adam tek başına şu anda direniyor ve doğu finalinde yani. Tek başına gerçekten yani. Hani ondan dolayı hani bu kötü bir şey değil ama biz şu anda Ben Simmons'ın gelişimi, Joel Embiid'in gelişiminden bahsediyoruz. Yani orada çok iyi katkı vermeyebilir. Hani antrenmanlarda Ben Simmons'ı güzel eğitir ama yani biz antrenman koçu almıyoruz burada. Koskoca LeBron James'i alıyorsun yani.
Ya tabii ki LeBron James'i alma ihtimaliniz varsa ne yazık ki LeBron seçilmiyor, kendi seçiyor.
Dolayısıyla, ya burada tabii şey de çok var yani, işin ekonomi kısmı da var yani. LeBron geldiği an deli gibi forma satışı var. Bütün maçlarını full oynuyorsun sana.
Aynen işte. Yani onun ekonomik katkısı tabii ki Cleveland'da da bu anlamda.
Tabii.
Zamanında ben bunun bir yazısını yazmıştım. Yani o ilgi anlamında, medya ilgisi anlamında zaten biz şu an fena bir dönemden geçmiyoruz bu anlamda.
Şu LeBron anda ligin en iyi 5 medya büyüklüğü anlamında, medya ilgisi anlamında 5 takımdan biriyiz ama LeBron geldiği an direkt işte Golden State aynı kalırsa 2'den 1 oluruz yani. Yani o anlamda öyle ama ben çok da pozitif bakmıyorum yani. Yo, hani ben gelse tabii ki hayır denmez yani, LeBron geliyor ama götürecekleri de var yani.
Yani düz mantıkla basketbol sınırları dahilinde bakarsanız Paul George ve Kawhi Leonard çok çok daha iyi çözümler bu takım için.
Abi bak Klay Thompson'ı da koy. Hatta ben Klay sana Thompson, söyleyeyim.
Klay Thompson direkt bence en iyisi zaten. Ama o da Golden State'le anlaşıyormuş gibi haberler çıktı bu ara. Biraz üzüldüm açıkçası ben ona. En çok üzüldüğüm şey bu ara o oldu.
Ya bak JJ Redick'in bir upgrade edilmiş versiyonu. Ya. Bak cuk diye oturur yani.
Ya JJ Redick'in iyi savunma yapan versiyonu. İşte.
İyi savunma yapan versiyonu ve daha iyi bir skorer en düz mantıklı.
Yani her genç. Anlamda ondan iyi bir oyuncu.
Aynen öyle. Ki JJ Redick de genel olarak playofflarda ve sezonda çok güzel bir sezon çıkardı yani. Ben aldı parayı hak ettiğini düşünüyorum yani.
Yo, ben bu sezon kariyerinin en iyi sezonunu yaşadı ya. Bunu kabul etmemiz lazım.
Evet, yani savunmada da yine çok sırıtmadı ama tabii Thompson çok cuk diye oturuyor yani. Ha o olmazsa mesela Paul George mu Kawhi Leonard mı? Ben yine Kawhi Leonard tercih ederim yani.
Ama orada da takasa girmemiz lazım işte. Öyle
tabii
durum
var. Takasa girmemiz lazım. Ki takas malzememiz de var. Sıkıntı yok o bağlamda.
Aynen. İlk gideceklerden biri herhalde Sarıç olur.
Tabii bir şey vermen lazım ama yani.
Ben
Koskoca
onu
Kawhi Leonard alıyorsun yani.
diyorsun. Birinci tur draft takları sarışlar. Belki Fultz'u bile ekleyebilirler oraya.
Ya bunu ilk program mıydı? İkinci program mıydı? Neydi? Yani konuşmuştuk ya bir olası takasın. Şimdi bugün geldiğimiz nokta biraz oraya şey yapıyor. Ve salary cap anlamında da güzel bir
Ya
şeyimiz
aslında
var.
şey
Tablomuz
biz
var yani.
yani Lakers gibi değiliz. İki tane max kontrat veremiyoruz ama bir tane verebileceğiz.
Ama gerek var mı?
Gerek de yok belki o açıdan
Gerek de yok
bakarsan.
çünkü
Şöyle
Lakers'ı mukayese ediyorum şu an.
hem LeBron'a hem Paul George'a ihtiyacımız var mı? Yok.
Yok tabii.
Hem Paul George hem Kawhi Leonard'a da ihtiyaç var mı? Yok. Bunlardan bir tanesine ihtiyaç var bu takımda sadece.
Aynen öyle ve orada salary cap'lerde abi çok küçük bir trik var. Küçük bir kurnazlık yapmış şey. Colangelo. Robert Covington'ın kontratı abi.
O gitgide artan şekilde değil de azalan şekilde
Bir anda azalıyor. Bak bu sezon
en fazla parayı bu
elimizde
sezon verdik.
16.7 civarı veriyorsun. Sonraki sezon bir anda 10 küsüre iniyor. Yani ne oluyor? 6 milyon dolarlık bir düşüş var. Zaten 8 milyon dolar mid level'la denk geliyor yani. Yani ondan dolayı orada çok güzel bir ayarlama var. Onun dışında zaten Amir Johnson, Trevor Booker'ın kontratı hala bize duruyor. Tabii buyout edildiğinden dolayı. İşte J.J. Redick zaten 23 milyon dolar var. Hani
Asıl
orada
sorun orada Gerald Bayless'ın kontratı.
abi işte
O her şeyi
aynen öyle.
kilitliyor.
O bir
Ben orada
gafletine
açıkçası
mi geldi nedir yani? Zaten göze de bir şey kalıyordu böyle. Absürt kalıyordu. Bugün geldiğimiz noktada iyicene batıyor artık.
Valla ben orada bizim şu an hani biraz buradan biraz draft haklarına da gireceğim. Şu an Lakers'ın draft hakkının bizde kalma ihtimali yüksek. Şu an düz hesapla bakarsan 10. sırada gözüküyor ama tabii kuraya girecek o.
Evet.
Ve 2. sırayla 5. sıra arasında düşerse Boston ne olacak? Onun haricinde hani 2. sıra ve 5. sıra haricinde 1. turda nereye düşerse düşsün bizim olacak. Onun haricinde Sixers'ın kendi hakkı var 1. turdaki o 26. sıra. Bu
Evet.
sene 3. olmasından kaynaklı olarak 26. sıra draft hakkı olacak. Onun haricinde 2. turda 4 tane draft hakkı var. Ben bu 26. sıra draft hakkı ve 2. turdaki draft haklarından bazılarını sırf bu Jared Bayless'ın kontratından kurtulmak için bir takıma verebileceğimizi düşünüyorum. Yani verilmeli
Abi
ayrıca.
netse falan verilebilir gayet.
Yani kim istiyorsa bu artık Atlanta mı alır, Chicago mu alır, kim istiyorsa.
Alacak takım çok aslında. Dallas, Mallas falan da alır yani. Hani
Yani.
böyle inceden tanking yapan işte Orlando'yu bile itelenebilir aslında yani. Amiyane tabirle. Dediğin gibi biraz
İşte
kötü duruyor yani.
Bayless kontratı Colangelo'nun yaptığı kötü işlerden bir tanesi.
Kötü işlerden bir tanesi. Kolancı da dediğimiz gibi yani. Hani genel anlamda bakarsak fena da bir yönetim sergilemiyor. Bir orada bir sıkıntı var. Ve ben açık konuşayım. Kötü bir free agent geçireceğimizi düşünmüyorum ama bu yılki Belinelli Ersem biraz haddinden fazla iyi tuttu. Yani her yıl bu kadar iyi takviye yapamazsın sezon içinde.
Ya işte free agent olayı zaten senelerce süren, şöyle söyleyeyim. Ben böyle bazı takım yardımcı genel menajerlerinin falan olduğu bir podcast'i dinlemişim. Hatta belki bir iki sene önce dinlemiştim bunu. Yani orada bazı takas görüşmelerinin sezon aşırı devam ettiği söyleniyor. Yani bir adamla bir kere konuşuyorsun. Bu peyderpey aylarca böyle konuşuluyor. Tekrar kapanıyor, tekrar açılıyor. Ya belki biz şu an yazın bir takas yapacaksak belki bunu 2017'de yaptığımız bir görüşme sonunda bu takası yapacağız. Yani dolayısıyla o free agent olayları da dediğin gibi işte hani Ersan'la mesela bizim ilişkimiz zaten geçen sezona dayanıyordu mesela. Ya dolayısıyla bu tarz bağlantılar hep dikkat çekecektir. Yani önümüzdeki sene içerisinde de biz böyle oyuncular katabiliriz. Tabii ki bu kadar iyi aşı tutmayabilir. Peki ben sana şunu sorayım. Eğer LeBron, Paul George ya da Kawhi Leonard'dan biri olmazsa Avery Bradley ve Kentavis Caldwell Pope rotasına gidelim
Aman
mi?
abi, aman abi. Bak
Bence
o
de
var ya,
hiç
o ne
en kötü
biliyor
senaryo bu.
musun?
En kötü senaryo bu işte.
O şey abi. Dur bak sana şöyle örnek vereyim. Charlotte Bobcats abi.
Aynen. Vasatlığın
Yıllarca
kalesi.
abi
Vasatlığın
orta
kalesi.
seviye. Aha yani her yıl 30 galibiyet alıyoruz. Ne oldu abi? 10 yıl geçti işte 30 galibiyet alıyoruz. 40 aldık güzel. 40 galibiyet. Bu. 20 almıyoruz 50 de almıyoruz. Ha, tam o tarz oyuncu yani.
Hala daha yeni antrenör, yeni genel menajerleri var. Hala da takım bozmayacağız diyorlar bu arada.
Valla şeyleri yine iyi bence. Yeni koçlara.
Aynen yeni koçları iyi. Ona bir şüphe yok.
Biraz bizim tarzımız yaptılar yani. San Antonio
Bu arada koç derken bizim yardımcı antrenörümüz Lloyd Pierce da gitti.
Atlanta'ya gitti.
Aynen.
bununla ilgili düşüncem şöyle, gitgide abi yıllar içinde artık iş iyicene böyle detaylara inmeye başladıkça NBA'de, yani oyunlar böyle daha istatistikler anlamda, oyuncu kişilikleri anlamında, akan oyunda hızlandıkça abi koçlar artık tek başına yönetemiyor işi. Yani bir ekip işine dönüyor. Yani bunu şu anda en iyi bütün NBA camiası Toronto'da görüyor abi.
Aynen.
Yani Toronto'da bu rezil koça rağmen bütün ekibin ne kadar iyi olduğunu ve takımın nerelere çıktığını, oyunu nasıl değiştirdiğini görüyorsun. Hani burada da Philadelphia'nın güzel bir çekirdeği var. Ben bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Yerin nasıl biraz doldurulacağıyla alakalı. Ya ama tabii şey anlamda da biraz böyle popollanıyorum yani. Artık takımların da, diğer takımların da bizden de bir koç transferi. Bu yıllarca San Antonio'dan yapıldı işte.
Bizim evet, Popovich
head coach'umuz ağacı... bile oradan gelme yani.
Aynen. Bir şey vardır mesela. Direkt oradan bütün onun koç ekibinde yer alıp diğer takımlara giden, onlardan dağılıp diğer takımlara giden antrenörler hep sıralanır. Artık Brett Brown koç ağacı da var yani.
Evet. Yani hani o anlamda biraz gururlanıyorum. Ama bilmiyorum nasıl yeri doldurulacak yani.
Ya hatta Steve Clifford ismi falan bile gündemde ki bence iyi bir katkı olur. Ya bizim biraz daha iyi bir yani Brett Brown'un yardımcılarının kalitesini arttırmamız lazım. Burası bence açık. Hatta böyle işte NCAA'de biraz daha parlamış birkaç adamı katmak olabilir.
Ya o an... zaten şey biraz da iş ona kayıyor yani. Aynen. Özellikle bu NCAA'den gelen koçlar işte başta Boston koçu Brad Stevenson'dan aynen çıkan böyle. Hani NCAA koçlarının iyi böyle performans vermesinden sonra iş biraz kayıyor ona.
Ya da işte biraz şu an iş bulamayan tecrübeli koçların takıma gelmesi. Mesela
ya Avrupa'dan mesela... işte mesela çok güzel koçlar çıkartılabilir aslında. Ya yani Philadelphia evet, mesela bu proses öncesinde abi çok kapalıydı. Hem oyuncu anlamında hem koç anlamında yani. Yok, sadece ben... Amerika. İşte orada San Antonio mesela çıkartıyordu Tony Parker, Ginobili ile şampiyonluklar alıyor.
En renksiz camialardan biriydi bu anlamda.
Abi full siyahıydı hatta yani. Şimdi burada ırkçılık muhabbetine getirmeyeceğim ama evet, full siyahıydı. Sonrasında prosesle beraber şimdi tam bir uluslararası duruma düştük. Ve çok da güzel oldu. Hani koçta da mesela oradan bir transfer neden olmasın?
Yani keşke.
Bakılabilir yani. Çünkü şey çok çirkin ya. NBA'lerin şey koç havuzu var ya bizim Türkiye'deki futbol teknik direktörleri gibi.
Aynen.
Yani. Yani Samet Aybaba 50 tane takım çalışıyor. Yılmaz Vural 50 tane takım. Bir de ona benziyor yani. Öyle bir aslında havuz da var.
O çok son senelerde o basınçsız yani biraz kırıldı ya. Şey, yani artık hani yeni oyuncular, yeni yüzler getirin bakış açısı var birazcık. Yani yapan takımlar yok mu Highland'da? Yine var. Mesela işte ama
Charlotte New York bile,
mesela ama yok. Fizdale bir şansı daha hak ediyordu ya aslında bunu görmemiz lazım. Bence o kadar hani New York'un seçimi o kadar kötü değil. Bence o anlamda.
Ben aynı fikirde değilim de neyse umarım senin dediğin gibi olur.
Ya da fark etmez kimin yani sonucu göreceğiz sonuçta.
Öyle ama öyle yani. Orada da bir açımız var. Kapatılabilecek bir açı. Dediğim gibi yani ben sen aynı fikirdeyim. 2-3 numara bir takviye gerekiyor.
Peki uzun rotasyonumuz hakkında ne düşünüyorsun? Amir Johnson'ın
Amir Johnson gidişi canım.
Richard Holmes'un kontratını uzatmayız, takım opsiyonunu kullanmayız gibi mi geliyor? Çünkü ondan hiç yararlanamıyoruz. Opsiyonun sınırı
bence kullanırız ya. Bilmiyorum, niye? Ben... Çok ucuz abi.
Ucuz ama bence yani takım ondan istediği verimi alamadığı için ben onu da göndereceğim.
Ya onu niye biliyor musun? Şimdi
ya da şöyle söyleyeyim. Yapacağımız transferlere göre değişebilir yani tabii.
Evet haklısın. Ama Rashaan Holmes genç oyuncu. Oradaki sıkıntı şu. Kendini çok geliştirdi ama çok tek düze kaldı.
Yok ben kendisini çok seviyorum. Ama yani...
Ya insani olarak ben de seviyorum. Çok kalender bir adam ama yani şimdi...
Yok. Oyuncu olarak da seviyorum.
Ben oyuncu olarak
değerlendirilmesi, yani değerlendirilmesi gerekiyor. Yani bence doğru kullanılırsa verim alınabilir. Ama onun da işte bir şekilde o savunma konsantrasyonu meselesini çözmemiz lazım.
Haklısın. Fiziği aslında savunma için çok uygun.
Ya şöyle söyleyeyim. Bu adam kolejdeyken üçlük atabilen bir adamdı. Bakın yani Bowling Green Üniversitesi'ndeki kariyerine bakın. Bu adam 4 numara oynayıp dışarıdan üçlük atabilen bir adamdı. Biz onu geldik bir pota altına hapsettik açıkçası. Ha belki işte kolejde
Yasin kim bu Philadelphia'nın önüne tıkamak isteyenler ya? Bunlar çıksınlar kardeşim.
Bence de. Richard Holmes'un ama yani belki tamam evet fizik olarak bir eksiği olabilir. Bilmem ne boy olarak.
Yok
ama
bir yani... de boy olarak belki biraz şey olabilir ama yani, yoksa atletizm olarak... ve güç olarak bence bir sıkıntı
hiçbir
yok.
Hiçbir eksiği yok.
Tabii. Yani o bağlamda bir sıkıntı yok ki bence dediğim gibi ben takımda kalmasından yanayım. Çünkü fiyat performans şu anda çok iyi.
Aynen ben de kalmasından yanayım ama ben kalacağını düşünmüyorum açıkçası öyle söyleyeyim. O da mesela belki daha oynamak
abi istediği takıma veren. İki tane ekleme yapman lazım. Yani draft'ta ne geleceğini de bilmiyorum. Aynen. Draft'ı bir kenara koydum.
Draft'la ilgili işte o Lakers hakkıyla, yani loterinin ortalarında.
Ya işte o Lakers loteri hakkıyla sırası bir belli olsun, ondan sonra evet, daha rahat tabii konuşacağız yani.
Evet.
Onunla
i̇ki,
da ilgili
iki ve 3 numara eksiğimizi büyük ihtimalle oradaki hakla gidereceğiz ama şu an tamamen farazi konuşuyoruz tabii ki.
Ya yani yine fena bir draft sınıfı gelmiyor. Yani bir geçen yılki kadar değil ama kötü bir draft sınıfı da gelmiyor. Orada bilmiyorum yani, hani iki tane adam kesin alman lazım abi. Ya Šarić, Embiid kalırsa zaten direkt 2 ya da 3 tane alman lazım da. Hani ben Rashad Holmes'ta kalırsa yine 2 tane alman lazım. Yani hem Ersan yerine hem Amir Johnson yerine.
Aynen işte. Ya mesela bu sene Marco Bellinelli ile Ersan'ı mesela ucuz kontratlarla tutabilecek misin takımda? Büyük ihtimalle tutamayacağız onları.
Ya ikisinden birine şey verebilirsin. Minimum verebilirsin de tabii yani şu anda mesela
ya da şöyle söyleyeyim. Mesela biz LeBron James, Paul George kovalarken büyük ihtimalle CCRD'ye kontrat vermeyeceğiz. O yüzden mesela bu transferlerin o transfer sezonunun Temmuz ayının başında bitmesi çok önemli. Çünkü mesela biz LeBron James'le Paul George'la görüşürken CCRD'ye başka bir takım teklif yapabilir ve onu kapabilir.
Ya CCRD'yle ilgili hem Redick tarafı hem bizim taraf çok şeyler. Karşılık pozitifler yani. Redick'in kalmasıyla ilgili de Redick'e mid-level verilebilir bence ya.
Yani ya tabii şu dönemde zaten
7-8 civarı fena değil yani.
Ya ben hatta 12'ye kadar bile çıkabileceğini düşünüyorum da öyle 20'ler falan asla olmaması lazım.
Yo bir daha zaten bu para verilmez. Yaş da çok şey oldu.
Aynen.
Ve şey CCR diye verdiğin kontratın süresini kısaltmam.
Ya orada tabii işte o Bird hakları denen mevzu var. Ben tam onu bilmiyorum. Şu an Bird haklarına sahip miyiz, sahip değil miyiz? Ona göre vereceğimiz kontrat da tabii ki değişecek. Onları detaylı bir off-season bölümü yaptığımız zaman konuşuruz zaten.
CCR'de sahip değiliz. Ben sana söyleyeyim de. Ama şey yani hani mid level makuldür. Çünkü minimumda daha yükseğe gideceği kesin. Yani çok iyi bir sezon geçirdi. Biz minimum vermeye kalkarsa kesin sağdan soldan yine bir 10 civarı falan alır bir yerden yani. Gider
İyi kötü
yani.
Birileri bir. Evet.
Verir abi. Vermez olur mu canım? Şeyinde nedir adı? Bir ton tanking yapan takım var. Millete para vermek için çabalıyorlar. Yani onlardan biri çıkıp işte bizim çocukları eğit diye verecek yani. O söyle yani de. Bakalım ama bununla ilgili dediğim gibi ayrı bir program yine şey yapacağız.
Tabii ki sezon.
Konferans finalleri geldi. Biz bayağı Philadelphia'yı geniş konuştuk. Güzel oldu. Konferans finalleri geldi. Cleveland'a geçen bölüm çok söylemiştim. LeBron dışı takıma. Tyronn Lue'ya da bayağı söylemiştim.
Haklıymışım biliyorsun.
Sesim gitmiş Ohio'ya. Güzel oldu. Toronto'ya karşı takımı tamamı toparlandı. En başta da Kevin Love yani. Çünkü biz onu sadece işte şutör olarak tanımlıyoruz ama değil yani. O sadece öyle sınırlandırmamak lazım. Hem reboundlarda hem de savunmada verdiği katkı da fena değil ki. Cleveland savunması biliyoruz yani çok kötü bir savunma takımı. Fakat işte şeyde playofflarda biraz da toparlanmışlardı. Biraz katkı verici işte yan elemanlar hemen 4-0 oldu. Zaten Toronto'nun da psikolojik olarak LeBron'a karşı bir şeyi var. Yani ilk maçta yani daha 36 saat kaç 48 saat mi neydi Cleveland şeyden 7. maçtan çıkmıştı. Hemen üstüne Toronto maçı vardı. Abi vermeyeceksin o maçı artık.
İşte yani yıldız oyuncu faktörünün her zaman vurguluyorum ben. Yani Toronto'nun yolu da yol değildi. Yollarından yine dönmeyecekler. Koçlarını değiştirdiler ama
koçlarını değiştirmeleri bence çok çok yerinde bir hamle. Millet yerinde tabii çok şey yapmış.
Ya o takımdan yine bir şampiyon takım çıkmayacak. Bence bunu görmeleri lazım.
Yok bence de çıkmayacak. Ama tabii şimdi buradaki mantık şudur. Yani hani şampiyon çıkmayabilir ama yukarılarda hep kalmaya devam edersen hani bir gün bir yerde denk getirebiliyorsun yani.
Tabii ki bir sakatlık, bir bilmem ne.
Tabii çok denk getirebilirsin. Normal yani. O işte yıllarca Dallas'ın, San Antonio'nun yaptıkları bunlar yani. Adamlar her zaman playoff oynuyorlar. Her zaman yukarılara oynuyorlar.
Ya ki orada
bahsettiğin
zaten
şey burada Charlotte Bobcats değil yani. Hep orta sıralar değil. Hep yukarılarda ya ki oynama yani.
Yok zaten hani Toronto takım sahipleri olsun, yani yönetim olsun. Önemli bir kulüp. Benim hani NBA'de en sempatiyle baktığım kulüplerden bir tanesi.
Taraftarlar da çok güzel.
Keza öyle. Biraz daha Avrupa'yı bir şehir olmasından da Amerika'nın ya dahil olmamasından kaynaklı. Daha farklı bir şehir olmasından kaynaklı
biz
tabii ki.
Biz kuzeyiz diyorlar adamlar.
Aynen. Şu an tabii piyasadaki en iyi koç da Mike Budenholzer. Büyük ihtimalle ya onlara gidecek ya Milwaukee'ye gidecek. Dolayısıyla hani iyi bir koça sahip olacaklar gözüken. O olmazsa peki kim olur sence? Bir aklında aday var mı Toronto ile ilgili?
Mike Budenholzer. Yok aklında olmaz. Aday yok çünkü yani yıllardır biz bu hamlenin yapılmasını bekliyorduk. Ki dediğim gibi yani bu şu anda bu hani işten çıkartılması yapıldıktan sonra hani sosyal medyada da çok şeydi. Hani Toronto yönetimine de kızanlar da oldu. Hiç aynı fikirde değilim onlarla. Çünkü işte koçluk böyle zamanlarda bir belli oluyor yani ve bu Toronto'daki işte hücum savunma bağlamında olan gelişimleri çok ekip anlamında yapıldığı da hani çok artık aşikar yani. Hani artık internetin de iyice ne hani evlerimizi girmesiyle beraber herkes bunun farkına varıyor yani. Ondan dolayı bence doğru bir hamle. Bilmiyorum önümüzdeki yıllarda ne olur ama yani takım çekirdeği hiç fena değil. Tabii orada Fred VanVleet'in kontratı bitiyor. Orada bilmiyorum.
Ya yani orada Nick Nurse zaten evet. Yardımcı antrenör.
Nick Nurse'dan beraber tüm ekibin yani çok şey yani durum var ama şey yani 4-0 tabii çok ağır oldu.
Ağır oldu.
Ağır oldu
yine
yani.
Psikolojik olarak yani DeMar DeRozan direkt olarak dağıldı ya. Direkt depresyon.
Aynen öyle yani de. Boston, Cleveland bir seri tahmini desek ben 4-2 diyorum. Ya baktın da çevre herkes 4-2 Cleveland diyor ya. Ben de 4-2 diyorum. Bana da öyle geliyor yani.
Ya Boston tabii ilk maçta çok yani oynadı
abi
ama.
Abi ilk maç çok istisna yani. Dediğim gibi Philadelphia'da da öyle
LeBron,
oldu yani.
LeBron bırakmaz ya bırakmaz. 4-2 Cleveland diyoruz biz.
4-2 diyoruz. Batı'daysa beklenen oldu. Golden State Houston'a geldik. Evet. Çok güzel tabii bir seri. Ben orada en çok izlemek istediğim şey Golden State'in dış hücumcularıyla Houston'ın Chris özellikle Chris Paul'un savunmasını abi çok merak ediyorum yani. Chris Paul çünkü bildiğin bu şey serisini New Orleans serisini kendisi oynadı.
Valla ben bir Trevor Ariza Draymond Green kavgası bekliyorum. Yani.
Green kilo siklet olarak ağır kaçıyor.
Ama Ariza arıza yani. Bu iğrenç espri yaptığımın farkındayım ama harbiden. Evet.
Böyle bir espri var ama yani doğru evet, diyorsun. NBA, Türk NBA çevrelerinde bu bilinen bir espri.
Aynen. Ama yani Trevor Ariza harbiden James Johnson'la beraber NBA'de kavga etmek istemeyeceğiniz ender adamlardan bir tanesi. O da çünkü kafaca manyak olduğu için kendisi. Yani dolayısıyla ben öyle bir kavga bekliyorum.
Vallahi yani güzel bir eşleşme.
Buna her türlü bahis de oynanır yani. O derece öyle söyleyeyim.
Ben 4-2 Golden State diyorum oradaki eşleşmede. Yani iki seri içinde 6. maçta Cleveland ve Golden State diyorum. Orada yani çünkü Golden State abi Durant falan çok ağır basıyor yani.
4-2 mi 4-3 mü? 4-2 mi 4-3 mü? 4-2 orada da 4-2 o zaman. Golden State.
Ya 4-3 dersen son maç işte şeye kalıyor. Texas'a kalıyor.
Evet.
Yani orada ortalık karışık yani.
Ya şöyle söyleyeyim hani Dallas seyircisi ya da San Antonio seyircisi olsaydı evet korkalım derdim ama Houston seyircisinden o kadar korkulacak bir durumda yok ama ben yine 4-2.
Haklısın canım yani San Antonio seyircisi özellikle çok şey yani daha iyi aynen. Texas'ta. Bakalım yani orada da daha ilk maç biz şu an yayını yapıyoruz. Bu gece oynanacak. Türkiye saatiyle 4'te.
O zaman iki senede 4-2 4-2 dedik. Allah.
4-2 aynen 6'şer maçta galibiyetler dedik. Prosesin sonuna gelmedik. Sürecimiz devam ediyor. Programımız da devam edecek. Güzel bir sezon oldu. 10 üzerinden 8 verdik. 52 galibiyet. İlk tur geçtik. İkinci turda biraz abiler üzdü bizi. Diye sezonu toparlayabiliriz. Önümüzdeki programlarda da yine free agent bazlı eksiklerimiz üzerine yani bunu daha detaylı inceleyeceğimiz programlar yapacağız. Yine draft konuşacağız. Bir bakalım Lakers'ın draft hakkı ne olacak?
Konuşulacak çok mesele var ya bitmez.
Var bitmez haklısın. Var mı ekleyeceğim bir şey Yas?
Ekleyeceğim bir şey şunu söyleyeyim aslında ben direkt olarak bir konu dışı bir konu olarak. Yani önümüzdeki hafta değil şöyle söyleyeyim. J.J. Redick bir podcast'te konuk oldu. Howard Beck'in podcast'ine. Orada bir açıklaması tabii çok gündem oldu. Sezon içerisinde biz Aralık ayında kötü dönemi yaşadığımız zaman J.J. Redick düşünmüş ki artık biz yani playoff'a kalamayacağız. Ben bildiğin işte eğitim hayatıma devam edeyim falan
aynen,
diye.
Okul muhabbeti değil mi?
Aynen. GMAT sınavına başvurmuş. Sınav 21 Nisan'daymış. Miami serisi 4. maçına denk geldi. Adam sınava gitmemiş bu sebepten dolayı. Yani biz aslında bakın yani nereden geldik? Biz sezon içerisinde takımın oyuncularının biz artık playoff'a kalamayız deyip yaz planları yaptığı bir sezonu bu hale getirdik. Dolayısıyla bu sezonun bir başarı hikayesi olduğunun en önemli kanıtıdır.
Aynen öyle. Hiç pesimist bakmaya gerek yok. Amerikanların bir sözü var. Future is bright diyorlar.
Aynen.
Yani ondan dolayı iyi bakabiliriz. Peki, Process Podcast'in 8. bölümünün sonuna geldik. Ben Fırat Tepeli, Yasin Özdemir ile beraber genel sezon değerlendirdik. Biraz azıcık da konferans fenerlerine de değindik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.